Ayrım 84, açık ve gizli oturumlarda Lozan tartışmaları. Taha Akyol, Sefa Kaplan, sayfa 715. Reis, söz Niyazi Bey'indir, buyurun. Niyazi Bey, Mersin. Dipnot, Mehmet Niyazi Ramazanoğlu, 1889-1965 yılları arasında yaşamış, Adana'nın işgali sırasında büyük kahramanlıklar göstermiştir. Siyasal bilgileri bitirdikten sonra muhtelif liselerde öğretmenlik yapmış, daha sonra Viyana, Budapeşte ve Paris kütüphanelerinde tarih araştırmalarına ağırlık vermiştir. İki dönem Mersin milletvekilliği yapan Ramazanoğlu'nun tarih sahasında pek çok eseri vardır. Cumhuriyet sonrasında ilk resmi nikahı kıydıran kişi olarak da bilinir. Niyazi Bey, Mersin. Efendiler, tarihi bir gün yaşıyoruz. Ben isterdim ki bugün tarihimizin dönüm yerinde olduğumuzu daha fazla bir suretle hissedelim. Önümüzde bir anlaşma vardır. Zannediliyor mu ki bu anlaşma milli amaçlarımızı tamamen tatmin ediyor? Zannediliyor mu ki bu anlaşma milli sınırlarımız dahilinde bu devlete tam istiklal veriyor? Necip Bey, Mardin. Hayır, vermemiştir. Niyazi Bey, devamla. Herhangi bir şeyi, herhangi bir eseri bütün faydaları ve bütün sakıncaları ile beraber tetkik edelim. Zannederim ki arkadaşlarımızın bir kısmı sırf anlaşmanın geneliyle meşgul olduklarından ve Sevr projesiyle mukayese ettiklerinden dolayı fazla alkışlıyorlar. Sizinle beraber müsaadenizle bu anlaşmanın bazı noktalarına temas edelim. Bilhassa prensip kabul ettiğimiz iktisadi hakimiyet ve istiklalin milli hudutları ihtiva etmesi lazım geleceğini hiç unutmayalım. Bir anlaşma tasavvur edilsin ki, mümkün bir kısmında birçok millet ferdini güldürüyor, yine milli sınırların diğer bir kısmında birçoklarını ağlatıyor. O anlaşma bütünü itibariyle eksiktir, tam değildir. Esat Efendi, Menteşe. Antakya, Trakya kan ağlıyor. Necip Bey, Mardin. Güney hudutları keza. Niyazi Bey, devamla. Efendiler, Lozan Anlaşması şanlı büyük bir imparatorluğun hesabının tasfiyesi anlamına geliyor. Bu anlaşmanın siyasi hükümlerinde bizim Mısır ve Sudan'dan, Kıbrıs'tan, adalardan, Trablusgarp'tan ve bütün kıtalar üzerindeki hukukumuzdan, unvanlarımızdan feragat ettiğimizi ifade ediyor. Siz ki efendiler bunlar için çok defa çırpındınız. Siz ki Mısır için, Kıbrıs için kaç defalar didindiniz. Mısır dediniz, Kıbrıs dediniz, dedeleriniz, atalarınız bunlar için ne kadar uğraştı? Efendiler, yalnız bu kadar da değil. Anlaşma dünkü bir imparatorluğun tasfiyesini de ihtiva ediyor. Filistin'den, Musul hariç olmak üzere, Irak'tan, Suriye'den ve bütün Arabistan kıtasından el çekmemizi içine alıyor. Evet, isteyerek, istemeyerek bunun sebeplerini, mahiyetini artık tarih araştırsın. Biz harbi umumiye girdik. Ne yazık ki o harbi umumi de kaybettik. Ondan sonra bize bir ceza yüklenmeye kalkışıldı. Lakin her şeyin bir haddi, bir hududu var ve hepsinin bir prensibe, bir esasa bağlanması lazımdır. Devletler demiyorlar mıydı ki, başta Amerika olduğu halde, milletler kendi kaderine hakim olacak? Demiyorlar mıydı ki Türkiye'den ayrılacak memleket kısımlarının da kaderi, ahalisinin iradesine uygun olarak halledilecek? Bizim de prensip kabul ettiğimiz ve her gün 20 defa tekrarladığımız, bağırdığımız, çağırdığımız, alemi ilan ettiğimiz misak-ı millinin başlıca noktası bu değil miydi? Biz Cemiyet-i Akvam Nizamnamesini, onun mandaya dair ahkamını kabul ediyor muyuz? Hayır sesleri. Ve bizzat bu işi idare eden delegasyonumuzun reisi İsmet Paşa Hazretleri, ki Fransa hükümeti tarafından daha sonra yayınlanmış bulunan Sarı Kitap'taki zabıtnamelerde mevcuttu, 1. Lozan Konferansı'nın 23 Ocak 1923 tarihli birleşiminde buyurmamışlar mıydı ki, eski Osmanlı İmparatorluğu'nun herhangi bir kısmı üzerinde hiçbir devletin mandasını tanımıyoruz? Halbuki efendiler, anlaşmanın 16. maddesi beni düşündürüyor. Türkiye iş bu anlaşmada açıkça yazılan sınırlar haricinde bulunan bütün arazi üzerinde ve bu araziye dair iş bu anlaşma ile üzerlerinde kendi hakimiyet hakkı tanınmış olan adalardan başka adalar üzerinde, ki bu arazi ve adaların kaderi ilgililer tarafından tayin edilmiş veya edilecektir, her ne mahiyette olursa olsun sahip olduğu bütün hukuk ve dayanaklarından feragat ettiğini beyan eyler. Ben şimdiye kadar ilan ettiğimiz prensibe sadık kalarak hak ve adalet prensibinde ısrar ederek diyorum ki bu yanlıştır ve katiyen kabul edemem. Bizden ayrılan memleketler kendi kaderini serbestçe kendi iradeleriyle tayin edecektir. Sonra efendiler, bu anlaşma bizden imparatorluğumuzun yalnız Türk olmayan kısımlarının ayrıldığını göstermiyor. Bu anlaşma bilhassa üzülerek söylerim ki, aynı zamanda oldukça mühim miktarda öz Türk memleketlerinin de kaderini tehlikeye atıyor. Necip Bey Mardin, 500 bin Türk nüfusudur. Niyazi Bey devamla. Bu anlaşmanın sınırlara dair bir maddesini, üçüncü maddesini birlikte okuyalım. Madde 3. Akdeniz'den İran hududuna kadar Türkiye'nin hududu aşağıdaki gibi tespit edilmiştir. 1. Suriye ile 20 Ekim 1921 senesinde imzalanan Fransa-Türkiye Anlaşması'nın 8. maddesinde açıkça yazılı ve tayin edilmiş hudut. 2. Irak ile Türkiye ile Irak arasındaki hudut iş bu anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren 9 ay zarfında Türkiye ile Büyük Britanya arasında sülh yoluyla tayin edilecektir. Tayin olunan müddet zarfında iki hükümet arasında anlaşma meydana gelmediği takdirde uyuşmazlık Cemiyet-i Akvam Meclisi'ne arz olunacaktır. Şu halde bizim Suriye ile hududumuz 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Anlaşması'nın 8. maddesi gereğince tayin edilmiştir. Ankara Anlaşması'nın 8. maddesi şudur. 3. maddede zikredilen hat aşağıda tespit edilip düzenlenmiştir. Sınır hattı İskenderun Körfezi üzerinden Payas mevkiinin hemen güneyinde seçilecek bir noktadan başlayacak ve takriben Ekbez Meydanı'na doğru gidecektir. Ve Şimendifer istasyonu ve bu mevki Suriye'de kalacaktır. Oradan hat Marsuva veya Mersuva mevkiini Suriye'ye ve Kartalba veya Kartibi mevki ile Kilis şehrini Türkiye'ye bırakmak üzere güneydoğuya doğru meyledecektir. Oradan Çobanbey istasyonunda demir yoluyla buluşacaktır. Daha sonra Bağdat demir yolunu takip edecek ve demir yolunun platformu Nusaybin'e kadar Türk azazisi üzerinde kalacaktır. Oradan Nusaybin ile İbni Ömer Adası arasındaki eski yolu takip ederek İbni Ömer Adası'nda Dicle'ye ulaşacaktır. Nusaybin ve İbni Ömer Adası mevkileriyle yol Türkiye'ye kalacaktır. İlk Necip Bey Mardin, bu hudut o bölge halkını öldürmüştür. Niyazi Bey devamla. Arkadaşlar, bunun üzerinde biraz duralım ve düşünelim. Neticede ne hüküm verirseniz veriniz fakat bu meseleyi iyice anlayalım. Bir kere bendenizin kanaatimce Ankara Anlaşması'nın 8. maddesinde söz konusu olan hudut yine tamamıyla resmi ve hukuki manasıyla hudut değildir. Çünkü bu maddede zikredilen hat kelimesi için aynı anlaşmanın 3. maddesi diyor ki, iş bu anlaşmanın imzasından itibaren en fazla 2 ay müddet zarfında Fransız askerleri 8. maddede zikredilen hattın güneyine ve Türk askerleri de zikredilen hattın kuzeyine çekileceklerdir. Şu halde tamamen haklı bir ifade ile iddia ederim ki, bu anlaşmada söz konusu olan hat bir ayırıcı çizgidir. İki taraf askerlerinin çekileceği bir hattır, tahliye hattıdır. Hakikaten anlaşmanın 8. maddesinin yalnız bir noktasında hudut hattı tabiri kullanılmıştır. Fakat Osmanlı Devleti'nin muhtar bir eyaleti olan Doğu Rumeli ile Adamatan arasındaki ayırıcı çizgi, imtiyaz hattı da gerek Berlin Anlaşması'nda ve gerek Doğu Rumeli Eyaleti Nizamnamesi'nde hudut tabiriyle ifade edilmiştir. En çok bu anlaşmanın sulh anlaşması mahiyetinde olmadığını Fransızlar da tekrar tekrar beyan etmişlerdir. Şimdi bugün elimize aldığımız Lozan Anlaşması'nın 3. maddesi ile Ankara Anlaşması'nın 8. maddesi ne yazık ki hudut olarak kabul edilmektedir. Efendiler, Ankara Anlaşması en zor bir anda imzalandı. İçinizden mühim bir kısım zevat o zaman mevcuttu, ben de buradaydım. Düşman orduları Sakarya'ya kadar gelmiş, yalnız Sakarya boyunda müthiş bir darbe yemişti. Fakat memleketin büyük bir kısmı Eskişehir'i, Afyon'u, Kütahya'yı, Uşak'ı, Bursa'sı, İzmir'i, İzmit'i, İstanbul'u, Edirne'si işgal altında bulunuyordu. Öyle bir devirde imzalanmıştı ki bu anlaşma, Fransız Başvekil Monsieur Poincaré'nin ve daha sonra Sarı Kitap'ta mevcut Lozan Konferansı'na ait zabıtnameler yardımıyla söylüyorum, Fransız Başdelegesi Monsieur Bompard'ın konferansın resmi birleşiminde iddia ettiği gibi, komşularla münasebetlerin düzenlenmesi için imzalanmış, sırf mahalli bir öneme sahip bir vesikaydı. Ne yazık ki bu vesika ihtiva ettiği 8. maddesiyle başımıza bir bela olmuştur. Bu maddeyi yani hudut maddesini tetkik edelim ve bu hududun güneyinde neler kaldığını biraz da düşünelim. Adana vilayetinin Dört Yol ve Hassa kazalarının büyük bir kısmı. İhsan Bey, Cebeli Bereket. Hassa'dan iki köy kalmıştır. Niyazi Bey devamla. Hassa'dan bize üç köy kalmıştır. Hassa merkezi de bir köydür. Diğerlerinin Teyek, Ekbez, sonra Beylan, İskenderun kazaları, Reyhaniye nahiyesi, Antakya kazası, Ordu nahiyesi, Bayır, Bucak, Hazine nahiyeleri, Kilis kazasının büyük bir kısmı, Antep merkez kazasının Bağdat Şimendiferi'nin Çobanbey Ceraplus şubesi güneyine isabet eden kısımları, yani Elbeyli ve Türkmen nahiyeleri, sonra Urfa livasının, Mardin livasının, Şimendifer'in güneyindeki kısımları. Necip Bey Mardin, kısımları ki 300 köyden ibarettir. Niyazi Bey devamla. Bütün meraları, bütün arazisi özetle efendiler, bu hududun güneyinde bu konuda incelemede bulunan ecnebi müelliflerince de Arap ırki hududu olarak tanınan hattın kuzeyinde mühim bir kısım mağdur ve ana vatanla bir bütün teşkil eden Türk kıtaları kalmaktadır. Efendiler, şimdi ırki hududu gösterelim. Bu hudut Lazkiye'nin biraz kuzeyinde bulunan İbni Nihani burnundan, bura Türklerinin deresi dedikleri Nehrül Arahi, daha sonra Nehrül Kebir kaynağının yukarısına, Bayır dağlarını, ondan sonra kısmen Nehrül Asiyi, Cebeli Alayı, yani Cebeli Sema'nı takip eder. Daha sonra yine ecnebi eserlerinin de kabul ettiği gibi hiç olmasa Halep şehrinin 40 kilometre kuzeyinden geçerek Ahterin istasyonuna, oradan da Elbeyli, Türkmen nahiyelerini kuzeyde bırakmak üzere Sacur'un ağzında Afşar bucağında Fırat nehrine ulaşır. Daha sonra Fırat'ı takiben Rakka'ya, oradan da Cebeli Abdülaziz, Cebeli Sencar hattını takiple Dicle'ye. Dicle'den sonra da Cebeli Hımrin boyunca giderek İran hududuna erişir. İşte tam manasıyla bir ırki hudut. Bu Arap ırki hududunun kuzeyinde ve anlaşmanın 3. maddesinde söz konusu olan hududun güneyinde, yani bu iki hudut arasındaki birkaç vilayetimiz büyüklüğünde bulunan koca bir arazi parçasının sakinleri bizim din kardeşlerimizdir, anane kardeşlerimizdir, kan, din ve dilek kardeşlerimizdir. Doğru sesleri. Efendiler, ellerinizi kalplerinizin üzerine koyunuz ve iyi düşününüz. Necip Bey Mardin gitmeyecektir. Alsas-Lorraine'i Almanlar nasıl reddettiyse bize de öyle reddedilecektir. Öyle alacağız. Niyazi Bey devamla. Anlaşmanın 3. maddesiyle yalnız şu kısımları, bu milli kütleleri kaybetmiyoruz. Aynı zamanda pek mühim iktisadi kayıp karşısındayız. Memleketin büyük bir kısmının iktisadi vaziyetini tehlikeye düşürüyoruz, felce uğratıyoruz. Doğu Akdeniz'in en mühim limanı olan İskenderun limanını nazarı itibara alalım. İskenderun limanı ne demektir? Halep'in iskelesi demek değildir. Esasen coğrafya açısından da Küçük Asya'dan, Asya-i Sugra'dan ayrılır. Bizzat orada hizmet etmiş devlet adamlarımız vardır. Cihanı şahit tutarım. Gümrük kayıtlarının incelenmesi bile gösterir ki, İskenderun Antep'in, Maraş'ın, Adana vilayetinin bir kısmının, Urfa'nın, Mardin'in, Diyarbakır'ın, Malatya'nın, Harput'un, özetle ülkemizin Akdeniz'in bu köşesinden itibaren kuzeye ve doğuya uzanan büyük bir kısmının kapısıdır, girişi ve çıkışıdır. Samsun gibidir sesleri. Halep Şimendifer'le hem Beyrut'a hem Trablus Şam'a bağlıdır. Bütün ithalat ve ihracatını bu iskelelerle yapar ve demiryolu uzmanlarımız pekala bilir ki Suriye hatlarının taşıma kuvveti diğer hatlara nazaran ve takriben 4 misli fazladır. Bu bakımdan Halep'in İskenderun limanına ihtiyacı yoktur. Sonra efendiler Amik Ovası, Antakya Havalisi gibi mühim bir ziraat mıntıkası güneyde kalıyor. Avni Bey Cebeli Bereket. Halk bizi bulacak, onlara kalmayacak, bizim olacaktır, alacağız. Niyazi Bey devamlı. Bundan başka o havalide elektrik gücü elde etmekte de, şimendifer işletmekte de en büyük amil olacak olan Asi Nehri'nin kuvvetini zayi ediyoruz. Sonra efendiler mühim bir noktada Bağdat hattının Ekbez meydanından Çobanbey'e kadar olan kısmını zayi ediyoruz. Araziyi iyi bilenler, iyi bilerek söylüyorum, tetkik etsinler. Demir yolu meydanı Ekbez'den itibaren Katma'ya kadar dağlık bir araziden geçiyor. Mühim bir inşaat neticesinde meydana getirilen Raco Köprüsü'nden geçerek yegane geçiş noktası olan Ok Deresi'ni takip ediyor. Hattın bu kısmı Suriye toprağında kaldığından Kilis Dağı'nın içinden ve bu hattın kuzeyinden yeni bir şimendifer yapmamız çok müşküldür. bugün vatanın bölgeleri arasında nakliyat ve ilişki sağlamak üzere güçleşmiştir. Diğer cihetten Çoban Bey'den itibaren Nusaybin'e kadar demir yolu hattı sınır oluyor. Demir yolunun sınır çizgisi olması şimdiye kadar işitilmiş ve yapılmış bir hudut sistemi değildir. Necip Bey Mardin, tecrübeyle de sabit oldu. Niyazi Bey devamla, ve bu her iki tarafın asayişi noktasından tehlikedir. Sonra efendiler, Payas'ın arazisi, Hassa'nın bağları, bahçeleri, Kilis'in bağları, zeytinlikleri, toprakları, Antep kazasına ait arazi, Mardin'in, Urfa'nın arazisi hududun güneyinde kalıyor. Düşününüz efendiler, düşününüz. Oradaki vatandaşlarınız, ırktaşlarınız ne kadar zor ve ne kadar acı verici bir vaziyette kalmışlardır. Bugün fakir kalmışlardır, perişan olmuşlardır. Çünkü servetleri aşağıda kalmıştır. Ahalimiz Ankara Anlaşması'nın temin ettiği hukuktan istifade edemiyor. Ne yazık ki anlaşmanın bu noktası tatbik edilmemiştir. Sonra daha büyük bir acıyı size arz edeyim. Bizzat gezdim ve gördüm, bilerek söylüyorum. Bir aile, bir kabile ikiye ayrılmıştır. Efendim, bakarsanız bir kardeş hattın güneyinde, diğer bir kardeş kuzeyinde, bir tarafta oğul, bir tarafta baba, bir tarafta amca dayı, bir tarafta yeğen. Netice ailelerin münasebetleri bile ihlal edilmiştir. Esat Bey, Lazistan. Batı hududu da böyle olmuştur. Giden memurlar yüzünden memleket acı bir vaziyete düşürülmüştür. Niyazi Bey devamlı. Efendim, öyle zararlar doğuruyor ki tarif edemem. Arkadaşlar, şu noktayı bilhassa dikkatinize sunmak isterim. Bugün sizler memleketimizin mühim bir kısım halkı sulh şenliği yapıyor. Fakat unutmayınız ki millettaşlarımızdan bugün çok ağlayanlar da var. Bu mecliste de aza bulunan eski meclisin muhterem üyelerini şahit gösteririm. Kaç defalar Antakya ve İskenderun havalisindeki mağdur ve mazlum kardeşler bu meclisin büyüklüğüne müracaat ettiler. Merhamet talep ettiler, adalet talep ettiler. Ne kadar kardeşlerimiz bu meclisin eşiklerinde ağladılar. Biliyoruz onların gönderdiği protesto nameler tamamen gazetelere geçmemiştir. Okuduklarınızdan vaziyetlerinin ne kadar elim olduğunu fark etmişsinizdir. Hilali Ahmer yardımında göstermiş oldukları fedakarlığı yakından takip ettim. Antakya Türkleri, Beylan Türkleri geçen sene Hilali Ahmer yardımı için ne yapmışlardır biliyor musunuz? Varlarını yoklarını feda etmişlerdir. Kadınlar vardır ki ellerinde yalnız meyan kökü senetleri mevcuttur. O senetleri getirip sandığa atmışlardır. Bir tek ağacı olan bir kadın ağacı satmış, parasını getirip sandığa teslim etmiştir. Efendiler, bugün o kardeşlerimiz ki bizimle tamamen hemderttir, kendi elemlerini ve acılarını unutarak o zaman işgal altında bulunan esir ırklaşları için ne kadar uğraştılar ve çırpındılar, ne kadar ağladılar ve ne kadar sızlandılar biliyor musunuz? Onlar kendi elemlerini düşünmeyerek milletlerinin her sevincine iştirak ettiler. Büyük milli zafer münasebetiyle Büyük Millet Meclisi'ne gönderdikleri telgraflar hepinizin malumudur. Okunmuştur ve meclis bütün o samimiyete iştirak etmiştir. İhsan Bey, Cebeli Bereket. Ondan dolayı bir insi mi ağrı hapsedildiler. Dipnot. Tutanaklarda aynen bu şekilde geçiyor. Niyazi Bey devamla. Efendiler, bir şey istemiyoruz, adalet istiyoruz. Pekala, dediler ki siz harbe iştirak ettiniz, bize karşı harp açtınız. Aziz yurdumuzun bir kısmının işgali akabinde ecnebi bir memur, ismini zikretmeyeceğim. Kalbi yaralı Türklere resmen siz bizden para aldınız, arkamızdan bıçakladınız, üzülmenize gerek yoktur demişti. Hayır, kabul etmiyorum. Onu söyleyen kumandanın mensup olduğu millete karşı Türkiye doğrudan doğruya silah çekmemiştir. Almanlar belki hükümeti tazyik etmişlerdir. Fakat şurası muhakkaktır ki harbi umumide Fransız cephesinde bir Türk askeri görülmemiştir. Türkler Fransızlara taarruz etmemiştir. Onlar bizimle Filistin'de çarpıştılarsa, onlar bizimle Çanakkale'de karşılaştılarsa kabahat bizim midir? Evet, haydi kabul edelim. Harbi umumide biz mağlup olduk. Vatanımızın mühim bir kısmı işgal edildi. Fakat sonra mütareke imzalandı. Meydanda bir anlaşma var. 30 Ekim 1334-1918 tarihli Mondros Anlaşması, antlaşmanın imza zamanında bugün meclisimizin ikinci reisliğini kazanan Ali Fuat Paşa Hazretleri bizzat Kilis havalisinde bulunuyorlardı. Kendilerinden sorarım, iki tarafın orduları nerede bulunuyordu? Türk kuvvetleri Halep'in az kuzeyinde, Müslimiye civarında değil miydi? Arkadaşlar, o tarihte Antakya, İskenderun, Musul, hülasa bu havalide Türklerle meskun bütün mıntıka fiilen elimizde, fiilen hakimiyetimiz altındaydı. Musul takriben Kasım ortalarında işgal edilmiştir. O da Baba Ali üzerinde tazyik yapılmak suretiyle olmuştur. Necip Bey, Mardin. Mütarekeden 15 gün sonra. Niyazi Bey, Mersin. İskenderun'a ecnebi kuvveti 12 Kasım'da denizden girmiştir. Büyük kurtarıcımız muhterem reisimiz Gazi Paşa Hazretleri o tarihte bizzat Adana'da bulunuyorlardı. Gazi Paşa Hazretleri müttefiklerin yeni imzalanan henüz mürekkebi kurumamış olan mütarekeye ilk tecavüzlerine burada şahit olmuşlar. Bu tecavüzlerin alacağı neticeyi görmüşler. Ve şurasını arz edeyim. Mütarekeden sonra başlayarak devam eden müthiş haksızlıklara karşı ilk defa gür seslerini burada yükseltmişlerdir. Nihayet vaziyeti kavramayan Babı Ali'yi ikaz için İstanbul'a hareket etmişlerdir. 12 Kasım'da işgal edilen İskenderun kasabası ahalisine Osmanlı hükümeti namına geldik ve Türk kanunlarına göre iş göreceğiz demişlerdir. Ve devlet memurlarını yerlerinde bırakmışlardır. Bu gelen işgal kuvveti aynı zamanda Ermeni gönüllülerinden mürekkepti. Bizzat biliyorum bu Türk gururuna ne kadar ağır gelmişti. İşgal kuvvetleri birkaç gün sonra meçhul bir şahıs tarafından atılan bir silahı bahane ederek hükümet memurlarına yol vermiştir. Kaymakam dört yola gelerek fırka kumandanından protesto nameyi almış fakat İskenderun dönüşünde küçük düşürülüp aşağılanmak için gezdirilmiştir. Efendiler, bunlar birer hakikattır ve birçoklarımıza zaten malumdur. Tekrar arz ediyorum, sözlerim hiçbir kavme özel husumete matuf değildir. Yalnız davamıza, milli davamıza mahsustur. İsmet Paşa Hazretleri'nin Lozan Konferansı'nın 14 Aralık 1922 birleşiminde ekalliyetler meselesinin müzakeresi esnasında delegelere karşı yiğitçe söyledikleri gibi bizi hiçbir ecnebi toprağına taarruz etmedik, istila ve tahrip eylemedik. Biz efendiler kimsenin ocağını yıkmadık, kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Biz öz yurdumuzu, öz toprağımızı istiyoruz. Şiddetli alkışlar. 84. ayrımın sonu. Sayfa 722.